İkinci ayrım.
1970 yılında Başpınar'a köprü yapımına karar verilmiş. Vali bir an durdu. Çayından bir yudum içti. Önündeki kağıtları okumayı ve kendi kendine konuşmayı sürdürdü. Üstelik bir de protokol imzalamışlar su işleri ile. Ödenek izni bile almışlar. Sonra neden yapılamamış bu köprü? Sorusunun yanıtını bir başka dosyada buldu. 1971 yılının 12 Mart'ında verilen bir muhtırayla hükümet değişmiş, yeni kurulan hükümet orada bir köprüye ihtiyaç olmadığı kararını almış ve Başpınar'a köprü yapımını tamamen iptal etmişti. İsmail, mesai saatlerinde vilayette çay içilmesini yasaklayan ve tiryaki olduğu halde kendi koyduğu yasağa uyan valinin zamansız çay istemesi üzerine Hoş Ali'ye "Bir derdi var Yugargin'in," dedi, başıyla üst katı işaret ederek. "A bugün ikinci gıtlamayı göttüm demin. Çay üstüne çay içiyi. Dağ gibim dosyeleri garıştırır duruyu seyetlerdir." "Ne oldu ki bu sebe? Öksüz gili babasına verirkene hiç gaçuh değildi keyfi," dedi Hoş Ali. "Öksüz gül çay yüzünü aldı da getti. Kısmetli bebeymiş," dedi İsmail. "İki zıbın, bin yür örtü ilem kısmet mi ola? Anası yoktur garibin," diye itiraz etti Hoş Ali. Düşünceliydi. Aklı takılmıştı. Hani neredeyse eline doğan bebeğe. Acaba buldukları loğusa hakkıyla bakacak mıydı öksüze? Sevecek miydi onu? "Onlar ki suda balık, havada kuş kadar çokturlar." Bayram. Bayram taş evin kapısında kapının tokmağını vurmadan önce bir süre dikilip bekledi. Dili damağı heyecandan kupkuru olmuştu. "Başıma bu da mı gelecekti?" diye düşünüyordu. Kapıyı vurduğunda hiç tanımadığı bir karı çıkacaktı karşısına ve haftası yeni çıkmış bebesini bu hiç tanımadığı karıya teslim edecekti. Ne diyecekti karıya? "Sütün yetecek midir, bol mudur?" diye soramazdı. "Bebeği sakın horlamayız," diyemezdi. Ters bir şey söyleyecek olsa belki karı kızar almazlık ederdi bebeği. Ne yapardı o zaman Bayram? Bebe elinde kalırsa nice olurdu hali? Erzincan'da yanına bir erzak torbası vermişti valinin karısı. "Çocuğu emzirecek kadına verirsin torbayı. O şimdi iki can birden besleyecek. İki gıda alması lazım. Sakın kendine saklayayım deme," demişti. "Sen genç adamsın. Bir yolunu buyur, doyurursun karnını. Vali Bey soruşturdu. Çok yoksul insanlarmış emzirecek olan aile." "Veririh hanım." "Ver. Ver ki o da canı gönülden beslesin senin oğlanı. Ay başında bir torba daha yollarım ben." Şimdi erzak torbası ayaklarının dibinde, bebek kollarında, kapıyı açacak olana ne söyleyeceğini bilemeden dikilip duruyordu. Valinin hanımı çok yoksullar demişti ama bu taş ev kendi kulübesinin yanında saray gibi gözüküyordu gözüne. Elini uzatıp tokmağı tuttu. Usulca vurdu. Bir süre daha bekledi. Bir kez daha vurdu. Koşuşturan ayak sesleri duydu içeride. Kapı açıldı. Bir kadın yerine kendi boylarında, kendi yaşlarında bir adamla karşı karşıya gelince rahat bir nefes aldı. "Mevlüt Ağa'yı ararık." "Benim. Buyur içeri hemşerim," dedi adam. "Kapıyı hemen duyamamışım. Arkada, bostandaydım." Güleç, iyi niyetli bir yüzü vardı. Avluya girdi Bayram. "Eviniz büyükmüş maşelle." "Ev bizim değil. Biz burada bekçilik yaparız kışın. Evin bir odasında kalırız." "Buralı değersiz. Tunceli'den geldik." "Hoş gelmişsiniz." "Sağ olasın." Bayram kollarında öksüzüyle ne diyeceğini bilemeden durdu. Onun konuşmadığını görünce yine Mevlüt girdi söze. "Gir içeri de bir tas bulamamızı iç." Evin üç basamaklı merdivenini çıkıp kapıyı araladı. Bayram peşinden gitti adamın. Mutfağa girdiler. "Aha, şu emaneti ver hele," dedi Bayram. "Valinin hanımı yolladı. Ay başına bir torba dehe yollayıcı. Afiyetle yiyin." Mevlüt aldı torbayı konuğunun elinden, masanın üstüne koydu. "Bebenin anasını kaybetmişsin. Başın sağ olsun," dedi. Boğazına bir şey tıkandı Bayram'ın, yutkundu. "Doğururken öldü," dedi. "Doktora yetiştiremedik. Motor bozuk imiş. Geçemedik karşıya. Eceliyle ölmüş. Allah rahmet eyleye," dedi Mevlüt. Allah vermiş, Allah almış canını. Bizim oralarda eceli gelmeden vuruyorlar adamı. İşte o hepten isyan ettirir ya. Eşkıya çok sizin orelerde. Aha, o yüzden mi bu taraflara düştünüz? Eh, biraz da öyle, dedi Mevlüt. Buralarda pek yaramazlık olmaya. Birkaç Alevi köyü vacı vardı emme, onlardan hiçbir götülük gelmez. Çelebi insanlardır, dedi Bayram. Bilirim, dedi Mevlüt. Biz de aşağıdanık, Mareş'ten. Gan davası. Gahdih geldi yukarılara. Zati hiç hayrı kalmadı oraların. Boşaldı göller. Sen de mi gan davasına kaçırsın? Eh, öyle gibi. Kız kaçırdım, düştük yollara. Niyetimiz İstanbul'a varmaktı ama doğum buraya denk geldi. Buralarda biraz eğlenelim, kışı geçirelim dedik. Ele gelsin hele bebe, buzlar çözülsün, gideriz yine Allah kısmet ederse. Allah benim uşağa kısmet edeceğiymiş sizi, dedi Bayram. Adı neydi yengenin? Elmas. Elinde ayrantasıyla başı beyaz Yemenili, kapkara gözlü genç bir kadın girdi içeri. Hoş geldin ağam, dedi. Buyuraydın şöyle, niye ayaktasın? Bebeği bana ver de bulamanı içsen. Kollarını uzatıp kundağı aldı elinden. Sevecen sesler çıkarttı. Adı ne bunun? Öksüz. Adı Öksüz mü? He. Ya, erkek mi? Erkek. Benimki de. Ona kardeşimin adını koyduk. Erdal. Yeni uyudu da gösterirdim yoksa. Güle güle büyütün, dedi Bayram. Birlikte büyürler, Allah kısmet ederse. Bizde kardeşlik çok önemlidir. Bunlar süt kardeş olacak. Kollarlar hayat boyu birbirlerini. Bayram dudağının ucuna gelen soruyu soramadı. Ben gideyim, dedi usulca. Ara sıra uşağımı görmeye gelirim. Yalvaran gözlerle baktı. Elbette, dedi Mevlüt. Kırkı çıksın, düzene girer bebe. Sonra alır gidersin istersen, dedi kadın. Ama daha çok küçük. Ağladıkça meme ister. Kalsın burada. Kalsın hele. Tuhaf bir sessizlik çöktü mutfağa. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar garip bir bağla bağlanmış gibiydi birbirlerine. Yine de konuşacak laf bulmakta zorlanıyorlardı. Sessizliği Bayram bozdu. Aha ben gelirim yine yenge. Bir iş tuttum midi, öderik borcumu size. Acelesi yok, dedi Mevlüt. Ne masrafı olacak el kadar bebenin? Daha sonra belki. Bayram'la birlikte çıktılar mutfaktan. Konuğunu geçirip geri döndüğünde gülümsüyordu. Vali erzak da yollamış, dedi masanın üzerindeki torbayı işaret ederek. Sen emzirdiğin süre her ay başında bir torba erzak gönderecekmiş. Allah yardıma karar verdi bize. Haydi hayırlısı. Çektiğimiz yetti de ondan, dedi Elmas. Bu bebe rızkıyla geldi. Ama adını sevmedim hiç. Öksüz diye ad mı olur? Acısı dinsin, koyar elbet bir isim, dedi Mevlüt. Mevlüt'ün söylediklerini onaylar gibi bir çığlık yükseldi bebeden. Memesini çıkarıp ağzına dayadı Elmas. Sus öksüzüm, dedi. Sus, ağlama. Bak şimdi hem bir anan hem de bir kardeşin oldu. Bayram elleri boş gerisin geriye yürürken çocuğunu teslim ettiği insanları düşünüyordu. Okumuş insanlara benziyorlardı. Dilleri doğu ağzına çalıyordu ama onun gibi köylü ağzıyla konuşmuyorlardı. Kimdiler? Kimlerdendiler? Niye kaçıyorlardı? Gerçekten kız kaçırma yüzünden mi düşmüşlerdi yollara, yoksa başka bir neden mi vardı işin içinde? Kuş uçmaz, kervan göçmez, köprü uzanmaz topraklarda ne arıyorlardı? Bir ağırlık vardı yüreğinde. Bebesini emin ellere mi bırakmıştı acaba? Kimdi bunlar? Başpınarlı bir koca karının kulağına fısıldadığına göre, bu kimselerin tanımadığı, kimseyle dostluk kurmayan, kahveye inmeyen Mevlüt ile çarşı pazar gezmeyen, eşiklerde karılarla sohbete oturmayan Elmas. Elmas. Hacer az uğraşmamıştı kocasını ikna etmek için. Günlerce dil dökmüş, yalvarmış yakarmış, saçını başını yolup ağlamıştı. Bir kızımız var. Onsuz kalıp da gelin gelecek el kızlara muhtaç olmayalım ihtar yaşımızda, demişti. İyi düşün efendi. Geri dönüşü olmayan yollara girme. Sözünü geçiremeyince günlerce surat sallamıştı herifine. Bir inat ki dağlara taşlara hurşitti. Nuh deyip peygamber dememişti Huşit Efendi. Dediği tek bir şey vardı: ben bizden olmayana kız vermem. Kız sevdası açığa çıktıktan sonra bir yıl boyunca yememiş içmemişti. Sıtkası çıkmış, Karaçalılara dönmüştü. Konu komşu araya girmişler, işi tatlıya bağlamaya çalışmışlar, Huşit'in inadını sökememişlerdi yüreğinden. Birkaç ev ötede oturan aileyle bunca yıldır görüşür konuşurlardı da neden kızını vermezdi? Bir kötülüğünü mü duymuştu oğlanın babası Salih Efendi'nin? Bir uygunsuzluğunu mu görmüştü Salih'in oğlu Mevlüt'ün? Neden ana, diye sormuştu Elmas tekrar tekrar. Neden böyle yapıyor babam? Kızım, onlar bizden değil, deyip durmuştu anası. Bizden değillerse kimlerden onlar? Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Aynı mahallede oturuyoruz. Gavur değiller ki, onlar da Müslüman işte. Bilmez gibi konuşma. Onların adetleri, töreleri başkadır. Konuşuruz, görüşürüz ama kız alıp vermek yoktur aramızda. Mevlüt'ün babası da sana meraklı değildir. İstemez oğlunu Alevi gelin. Babam he derse kimseye kulak asmayacak Mevlüt. Alacak beni. Nefesini tüketme, demişti anası. Baban he demez. Gönül düşürecek başka birini bulamadın mı? Asımların oğlu, Hüseyin Ağa'nın yeğeni ne güne duruyor? Delikanlı mı kalmadı etrafımızda? Ana, benim gönlüm Mevlüt'e düştü. Mevlüt'ü unut. Unutmam, demişti kız. Kız, inatlaşıp durma boşuna. Biz gözümüzü kapadık mıydı babanla? Bir muhasibin bile olmayacak. Can yoldaşsız kalınır mı bu dünyada? El kapılarında yapayalnız. Dönüşün de olmayacak, ne yazık. Etrafın genç adamla dolu. Değer mi düşkün olmaya, a kızım? Ben sizin gibi düşünmüyorum ana. İnsan kimi severse onunla gitmeli. Sevda dediğin şeyin harı bir yılda söner. A kızım, gençsin, cahilsin. Dinle ananı. Semahsız kalma, cansız kalma. Süründen ayrılma kınalı kuzum. Ana, hani bizim deyişlerdi: döktüğünü doldur, ağlattığını güldür. Bu sözleri boşuna mı ezber ettik? Neden ağlatır durursunuz beni? Neden incitirsiniz hem beni hem sevdiğimi? Sevdiğiymiş. Buy devletice Mevlüt. Başka kız bulamadı baştan çıkaracak, demişti Hacer. Gözü kör olasıcaya. Zaten sen doğduğunda seni al karısı yoklamıştı. Bekler dururdum ne zaman çıkacak oyunu diye. Al sana işte. Kötülüğünü yapmak için boyuma ermeni beklermiş. Ah benim çileli başım, ah! Ben şimdi kimlere soracağım al karısını nasıl kovacağımızı başımızdan? Bu işleri bilen anam öldü. Cinci yengemiz göçtü gitti. Zelo ana bunadı. Dedeye de bu işler sorulmaz. Ne diyorsun sen anne? Ne diyeceğim, başına gelenleri anlatıyorum. Sizi sabaha karşı doğurduğumda anam ikiz bebe beklemediği için tek bir kırmızı kurdele hazır etmişti beşiğin başına. Ebe Erdal'ı beşiğe yatırmış, seni koynuma vermişti. Senin kurdeleni ancak ertesi güne hazır edebildiydi anam. Al karısı zaten kız çocuklarına musallat olur, erkek bebelere değil. Cahillik işte. Hiç düşünemedik. Kırmızı kurdeleyi Erdal'a değil sana takacaktık. Ah ah, keşke hayvanlara musallat olaydı da seni bırakaydı. Ahırda hayvanlarımız vardı o zaman. Sonra kanun mu değişmiş ne? Gavurun etini ucuza sokmaya başlamışlar memlekete de hayvancılık para etmez olduydu bizim oralarda. Hayvanlarımızı sattık. Köyümüzden kalkıp indik kasabaya. Karolası Mevlüt'ten bir ev aşağıya oturduk. İnmez olaymışız. Al karısı buraya kadar gelecekmiş peşimizden meğer. Ana, bu al karısına gerçekten inanıyor musun sen? Ninem anlattığında ben hep masal diye dinlerdim. Niye bana musallat olsun ki? İnsan başına gelmeden hep öyle zannediyor. Masal gibi. Doğru olmasa ağızdan ağıza yürür mü yüzyıllarca? Analarımız, ninelerimiz hep büktülerdi kulaklarımızı. Al karısını kızdırmaya gelmez. Ocağınızı dağıtır dedilerdi. Bu yaratıklar atlara, duvarlara ve kız çocuklarına musallat olurmuş. Doğduğunun ilk gecesinde kırmızı kurdelen yoktu da ondan. Ama ben koca kız oldum be. Onca zaman bekler mi kötülük etmek için? Hem sen nereden çıkarıyorsun bana musallat olduğunu? Olmadıysa neden geldi bunlar başımıza a kızım? Düşkünlüğü göze alan kız var mı senden başka? Söyle. Özünden, süründen olmayan birine gönül düşüren sen değil misin? Evimizin betini bereketini kaçıran. Nasıl da aklıma gelmedi daha evvel. Yarından tezi yok, Zelo Ana'ya gideceğim. Bunak da olsa, öğretse öğretse o öğretir bana bu beladan kurtulmayı. Çuvaldızı saplayacaksın omuz başına diye duymuştum. Ancak öyle yok olurmuş. Çuvaldızı kime saplayacaksın ana? Al karısına elbet. Al karısı görünmez ki. Senin yanında duruyordur o. Bulurum ben bir yolunu. Hele danışayım Zelo'ya da. Hacer kızını Mevlüt'ten kurtarabilmek için al karısıyla uğraşırken evlerine bir müjde ulaşmıştı. Askere gitmek üzereydi Mevlüt. Karı koca sevinmişlerdi. Askerlikti bu. Araya mesafe ve zaman girince kız soğuyabilirdi. Kız unutmasa Mevlüt gittiği yerlerde başka kızlara, karılara takılabilirdi. Giden dönmeyebilirdi. Kim öle kim kalaydı. 2 yılın sonunu Allah göstereydi. Elmaz'ın ikizi Erdal ile Mevlüt aynı dönemde uğurlanmışlardı askere. Mevlüt Manisa'ya Doğu Kışla'da komando eğitimi almaya yollanmıştı. Erdal Zonguldak, Devrek'te bulunan acemi birliğine. Allah'ın bildiğinden şaşmayacaksın demişti baba Hurşit. Mevlüt'ün ta Manisa'ya yollandığını öğrendiğinde bura nire ora nire, bu iş bitti hayırlısı inan. Oysa bitmemişti bu iş. Elmas ile Mevlüt sürekli haberleşmişlerdi. Hurşit kızının mektuplarını yakaladıkça basmıştı dayağı. Kızını köy okulunda okuttuğuna, okuma yazma öğrettiğine lanetler etmişti. Mevlüt izinlerinde ta Tunceli'ne kadar gelememişti ama ne yapıp edip armağan ve haber yollamıştı sevgilisine. Sonra Mayıs gelmişti. Acemi birliğinde eğitimleri tamamlanan erlerin usta birliklerine tayinleri çıkmıştı. Erdal Bingöl'e, Mevlüt Şırnak Beytüşşebaba doğru düşmüşlerdi. Anaları, bacıları gece gündüz dua eder olmuşlardı. Oğulları, kardeşleri sağ salim dönsünler diye evlerine. Hurşit, Mevlüt'ün Şırnak'a gideceğini öğrendiğinde bir kez daha bitti bu iş demişti. Şırnak'ta kim öle kim kala, hayırlısı inan. Kimseye ecel dileme demişti, olacakları bilmiş gibi Hacer. Uğursuzluk getirir. Hurşit'in evine tez ulaşmıştı kara haber. PKK'nın döşediği mayına çarpmıştı Erdal'ın bindiği minibüs. Minibüsün içine tıkıştırılmış 23 erden 12'si parçalanarak ölmüştü, 5'i sakat kalmıştı. Kurtulanlardan biri askerden kaçmış, bir başkası çıldırmıştı. Hurşit Giller önce oğullarının kara haberini, verilmiş sadakaları varmış ki ardından da sağ olduğu müjdesini almışlardı. Erdal PKK baskınından sağ salim kurtulabilen birkaç kişinin arasındaydı. Önemli bir yarası yoktu ama acayip bir dert sahibi olmuştu. Durup dururken kuru kuru öğürmeye başlıyordu. Öğüme nöbetine yakalandığında nefessiz kalıyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Önce en yakın devlet hastanesine kaldırmışlar, çare bulamayınca ilaçlarını yazıp 2 aylık izinle evine yollamışlardı Erdal'ı. Doktorlar sinirsel demişlerdi derdine. Ailesinin yanında dinlenir, bozulan asabı düzelir, iyileşebilirdi. Erdal evine vardığında kendisini kız kardeşiyle babasının kavgasının tam ortasında bulmuştu. Elmas, sevdiği adam askerden sağ döndüğü takdirde onunla evlenmeyi kafasına koymuştu. Babası da, "Bu evden çıkıp o herife gidersen benim kızım olduğunu unut," demiş, kestirip atmıştı. Hurşit aga, "Ayağının altını öpem. Bak, oğlunun ölüsünü beklerken kendisini buldun karşında. Bu sana Allah'ın bir işareti olsun. Ver gitsin kıza olurunu. Bu ölümlü dünyada insanları zora koşma," diye yalvarıp duruyordu gece gündüz Hacer. "Hurşit benim oğluma kızını vermiyor ama. Ben kızılbaş gelini hepten kabul etmiyorum. Haberi ola," diye haber salmıştı Mevlüt'ün babası. Büsbütün küplere binmişti Hurşit. Elmas 1-2 kilo daha vermişti. Beti benzi atmış, iskelete dönmüştü. Erdal günler geceler boyunca derdini dinlemişti, gözyaşları dinmeyen ikizinin. Sonunda her şeyi göze alıp dikilmişti babasının karşısına. Baba, demişti, mayına çarptığımızda ben nasıl kurtuldum biliyor musun? Vaden dolmamış. Öldürmeyen Allah öldürmez. Sapancılı Ömer üzerime düşmeseydi, parçalanıp sağa sola saçılan ben olacaktım. Benim yerime o öldü. Ben bir kenara savrulup bayılmışım. Çalıların arasında çavuş bulmuş beni. Hiçbir tarafım tutmuyormuş. Ayağa kalkamıyormuşum. Nefes aldığımı görünce sırtına vurup mayınların arasında seke seke taşımış karakola kadar. Allah ondan razı olsun. Benim yerime ölen Ömer de, beni 3 saat sırtında taşıyan çavuş da onlardandı baba. Hayatımı onlara borçlu olduğumu düşün, gel vazgeç bu boş inattan. Sen inançlarımıza boş inat mı dersin oğul, demişti Hurşit. Derin bir acı vardı gözlerinde. Elması sevdiğine ver baba. Alırım seni şimdi ayağımın altına. Yıkıl git karşımdan. Şu Allah'ın işine bak, diye düşünüyordu Hurşit. Oğlu hayatını Ömer adlı birine borçlu olduğunu söylüyordu karşısına geçmiş. Utanmasa oğlumun adını Ömer koyacağım diyecek hergele, demişti karısına. Ne günlere kaldık. Zaman değişiyor, demekle yetinmişti Hacer. Aleviler Hazreti Ali'nin hakkını yiyerek halife olduğuna inandıkları Ömer'in adını asla koymazlardı çocuklarına. Hurşit'in içinden kendine baş kaldıran oğlunu ölesiye dövmek geçiyordu ama el kaldıramıyordu ona. Erdal'ın dayak atılacak hali yoktu. Sabah ezanından yatsıya kadar öğürüp duruyordu bir köşede. Durup dururken ağzından bir şeyler tükürmeye başlıyordu. Ne yedin de tükürürsün oğul, diye soruyordu anası. Dürümü pişirmeden mi attın ağzına yoksa? Yok ana. Ne tükürürsün öyleyse aşeren karılar gibi? Yanıtlamıyordu oğlu. Ana, mayına vurduğumuzda Ömer üstümde parçalandı ya, etleri ağzıma doluşmuştu. O gün bugündür onun kanlı parçalarını tükürür dururum, diyemiyordu anasına. Hurşit gün boyu öğüren, beti benzi solmuş oğluna, sabahlara kadar ağlayan, hayalete dönmüş kızına, durmaksızın dırdırlanan karısına bakıyor, dar atıyordu kendini evden dışarı. Salih'le karşılaşmamak için kahveye de gidemediğinden akşama kadar dolanıp duruyordu sokaklarda aylak aylak. Sigara üstüne sigara içiyordu. Eve döndüğünde başına toplanan cinlerini, kızını döverek çıkarıyordu içinden. Basıyordu sopayı, basıyordu sopayı. Anası ya da kardeşi kurtarana kadar dövüyordu. Çocukluğu boyunca hiç el kaldırmadığı kızını. Beti bereketi kalmamıştı evlerinin. Hacer bile karşı gelmişti sonunda kocasına. Görgüye vardığımızda seni şikayet edeceğim dedeye, demişti. Bu ayakları hep anlatacağım. Var hesabını onunla gör. Anlat da yedi düvele irizil olalım hepten, demişti Hurşit. Kızımıza söz geçiremediğimizi, kızın törelerimizi hiçe saydığını el aleme duyuralım gitsin. Alırım şimdi seni de ayaklarımın altına, karı. Nedir bu düşmanlık, diye soruyordu Elmas kardeşine. Biz birlikte oynamadık mı büyürken bahçelerde? Okula el ele gitmedik mi? Nedir bu? Anlat bana. Biz Aleviyiz. Aleviler dışarı kız vermez. Almaz da. Neden? Nedenini biliyorsun. Aptal aptal sorular sorma. Bu saçmalığın düzeleceği gün hiç gelmeyecek mi? Gelecek. Ne zaman? Bilmiyorum. Sen de dayak yedin mi bu yüzden? Askerde kimsenin mezhebini falan sormuyorlar. Bu işlerle uğraşmaya vakit yok zaten. Ölümle burun buruna yaşıyor, hayatta kalmaya bakıyoruz sadece. Soruşturmuyorlarsa Alevisini, Kürdünü, Türkünü nasıl biliyorlar da ayırıyorlar? Alnında yazmıyor ki. Söylemedikçe bilmiyorlar. Dayağı hep siz yemiyor musunuz yani? Söyledim ya, dayakları, tekmeleri, küfürleri, yenilmez yemekleri, kurtlanmış konserveleri hepimiz yiyoruz. Ölüm de bombasıyla, mayınıyla, kurşunuyla hiçbirimizi esirgemeden geliyor. Askerde bile hepiniz aynıysanız babama ne oluyor, diyordu Elmas. Bu işlerin kanununu babam yazmadı. O herkes hep ne yaptıysa onu yapıyor sadece. Bu işlerin kanununu yazanların elleri kırılsın. Zaman geçtikçe her şey daha iyiye gider sanıyordum. Öyle derdi Zelo ana. Ben çok acısını çektim ama zaman içinde ayrımız gayrımız kalmayacak, derdi. O öyle sansın. Her şey daha kötüye gidiyor. Elmas gelip gidip soruyordu kardeşine bu düşmanlığın sebebini, yan yana yaşayan insanların birbirlerine duydukları husumetin nedenlerini, sorumlularını. Kardeşi yanıtları bilmiyordu. Yanıtları birbirlerini boğazlayanlar bile bilmiyordu çoğu kez. Erdal'ın bildiği iki şey vardı sadece. Birincisi, çocukluğunda hiç farkına varmadığı bir kızgınlığın, bir kinin gün geçtikçe yöre insanının yüreğini daha fazla kemirmeye başlamış olması. İkincisi de dövüşmek istememesiydi. Etrafındakiler gün be gün vahşileşirken o ne ölmek ne de öldürmek istiyordu. 5 yaşından beri yaşadığı kasabasında gurbete çıkmadan yaşamak, evlenmek, bir iki erkek evlat sahibi olmak, sakin bir hayatın içinde torunlarını severek yaşlanmak, doğduğu toprakta ölmek ve ölünce de çok sevdiği dedesinin yanına gömülmek istiyordu. Başka hiçbir beklentisi yoktu hayattan. Hırsları, hayalleri, kızgınlıkları, idealleri yoktu. Tüm isteği huzurlu bir yaşamdı, o kadar. Anama çekmiş bu, derdi babası. Dünyası bahçe duvarında bitiyor herifin. Hadi anam dil bilmez de doğru dürüst. Ya bu niye böyle? İkiz olduğundandır. Bir canı ikiye bölünmüş. Bunca hıza da nah bu kadar cevvaliyet nasip etmiş Allah, diye savunurdu yeğenini amcası. Erdal çocukluğundan beri az konuşur, çok düşünürdü. İkizi hiç benzemezdi oysa ona. Yerinde duramayan cıvıltılı bir bebekti Elmas. Erkek kardeşinden daha önce yürümüş, daha önce konuşmuştu. Büyüdükçe tuttuğunu koparan, inatçı, azimli, tutkulu bir kız olmuştu. İlkokulu esirgememişti ondan babası. Ama kafa tutmaya yatkın, yerinde duramayan ve hep sorgulayan kızını ortaya yollamamıştı. Oğlu gibi evde anana yardım et, demişti. Tehlikelerden koruyacağını sanıyordu kızını evde tutarak. En büyük tehlikenin 2-3 ev ötede olduğunu bilmiyordu oysa ki. Bembeyaz dişleri, yeşile çalan gözleriyle her gün biraz daha boyatmıştı yanı başlarında ve Hurşit'e hiç sezdirmeden evinin içinde sakladığı kızının yüreğine, tenine ve rüyalarına sinmişti tehlike. Kızı içeride, balkonun önünde arkası cama dönük duruyordu da bile ayak seslerinden tanıyordu gelişini. Kendi odasının tam önüne geldiğinde Mevlüt'ün başını çevirip yukarı bakacağı noktayı görmeden biliyordu. Koklamadan kokusunu, tatmadan tadını biliyordu. Mevlüt'ün elden yolladığı mektuplarda yazdığı her satırı ezbere biliyordu. Adını herhangi birinin ağzında duyduğunda serçe kanatları gibi çırpınan yüreğinin onsuz asla çarpmayacağını, başka hiç kimseye yar olmayacağını da biliyordu Elmas. Onu düşleyerek, onu isteyerek başkasının koynuna girmek, sırf anasıyla babasının gönlü olsun diye, asla. Asla. Sen hiç adam vurdun mu askerdeyken? Elmas'ın kocaman gözleri kardeşine dikilmişti. Yanıtlamamıştı Erdal. Sana bir soru sordum. Vurdun mu? Vurmuşumdur belki. Ne yani? Vurup vurmadığını bilmiyor musun? Zifiri karanlıkta baskın oluyor. Davranıyorsun tüfeğine. Kımıldayan her şeyi ateş ediyorsun. Bazen teröristi öldürüyorsun, bazen katırları. Bilemezsin ki. Bir insanı vuracağını bile bile nasıl ateş ediyorsun diye sormuştu Elmas. Düşünmeden yapıyorsun. Sen öldürmesen onlar seni vuracak. Vurmakla da kalmayacak, belki de gözlerini oyacaklar. Bir gün yolda bir öğretmen karı kocanın cesedini bulmuştuk. Otobüsle görev yerlerine gidiyorlarmış. İndirmişler. Kimliklerini öğrenince önce öldürmüş, sonra da gözlerini oymuş, kafalarını taşla ezmişlerdi. Bunu yapan herifleri o an senin de temizlemek geliyor içinden. Yani o manzarayı gördüğüm akşam şunlar bir elime düşse de göstersem onlara diye düşünmüştüm. Ama hep böyle hissetmiyorsun elbet. Bütün bunları nasıl? Çoğu ot çekiyor. Başka türlü olabilecek şey değil yoksa. Kafaları ezmek, gözleri oymak, insanların oralarını buralarını kesmek. Kafayı yemeden kimse yapamaz bunları, demişti Erdal. Biliyor musun, çoğu da neden savaştığının farkında değil. Git diyorlar, gidiyor. Vur diyorlar, vuruyor. Çünkü gitmese, vurmasa onu vuracaklar. Aynen bizler gibi bir durumdalar. Biz isteyerek mi adam öldürüyoruz? Geceleri onun için mi dolaşır durursun baykuş misali? Birilerini vurduğumu sandığım geceler uyku tutmazdı beni. Çoluğu çocuğu, anası bacısı var mıydı diye düşünürdüm. Acep kaç yaşındaydı diye düşünürdüm. Onlar da bizi vurduklarında uyku tutturamazlar mı diye düşünürdüm. Allah'tan bu düşünceler sonra geliyor insanın aklına. Çarpışma anında hiçbir şey düşünemezsin. Kafan bomboş. Ama burada evinde selamettesin. Niye uyumazsın yine? Onun nedeni başka. Gözlerimi kapadım mı hep aynı kabusu görüyorum.